Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Sefa Atlan, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Biliyorsunuz programımızda dijital dünyayı değerlendiriyoruz. Teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutmaya çalışıyoruz. Sizleri de bu dijital keşif yolculuğuna davet ediyoruz. Özellikle tabii bizlere nasıl ulaşacağınızı hemen sizlerle paylaşacağız. Ardından da çok değerli bir konuğumuzu Teknovadi'de ağırlayacağız. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Argedor Bilişim Teknolojileri CEO'su Doktor Sayın Güven Fidan bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizi aramaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum yoğun iş ortamınızda bize vakit ayırdığınız için sevgili dinleyenlerimiz adına. Bugün konuşacağımız konuları aslında 3 temel üzerinde kurguladık. Blockchain, Metaverse ve yapay zeka. Siz bu 3 bölümle de ilgilenen bir şirketsiniz. Evet. Öncelikle sizi ve şirketinizi biraz tanıyalım mı?
Çok teşekkürler öncelikle ağırladığınız için. Güven Fidan, ben ODTÜ bilgisayar mezunuyum. 98, aynı zamanda endüstri mühendisliğinden de yan dal yapmıştım. Master yine ODTÜ bilgisayardan, doktora bilişim sistemlerinde yine ODTÜ. Akademik olarak Bilkent ve ODTÜ'de dersler verdim. Zaman zaman yine yarı zamanla ODTÜ'de dersler veriyorum. Ama uzun zamandır 2003'ten birdir de kendi şirketlerim oldu. Bu şirketler ağırlıklı olarak biraz doktora çalışmalarımdan dolayı da veriye dayalı şirketlerdi. Bilgi şirketleri, information company diyebileceğimiz şirketler oldu. Makine öğrenmeden, daha önceden veri madenciliği kavramının içerisinde yer alan makine öğrenmeden başlayarak büyük veri analizi, günümüzde de çok güncel konu olan özellikle yapay sinir ağlarının çok geliştirmesiyle birlikte derin öğrenme yöntemleri de çok gelişti. Sonra da yapay zeka konularında şirketimiz ürünler ve çalışmalar yaptı daha önceki şirketlerinde. Yakın zamanda da özellikle veriyi kıymetlendirmek amacıyla ve özellikle veri üzerinde işlemleri yaparken onun avantajlarını da kullanmak için blockchain ekosistemine de son 6-7 yıldır dahil olduk ve oranın özellikle teknoloji tarafında yer aldık ve birçok ürün ürettik. Şu anda Argedor bunların üzerine yapay zeka, veri analitiği ve blockchain teknolojilerinin üzerine kurulu bir şirket. Geçen yılda ARD grubunun bir iştiraki olduk. Onlarla birlikte daha da büyüdük. Şu anda Ankara'da ODTÜ merkez olmak üzere İstanbul ve İngiltere, yakın zamanda Dubai'de de şirketlerimiz açılıyor. Yani yeni kurulacak Dubai'de, İngiltere'de de var zaten.
Sizin yapınızın bir farklı özelliği var. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Tabii. Yani siz büyük bir şirket kuruyorsunuz, sonra o şirketi bölerek daha da büyütüyorsunuz herhalde. Farklı bir yapı aslında.
Evet. İlk kuruluşundan beri aslında şirketlerimiz genellikle şu anda Venture Studio dediğimiz veya MVP Lab dediğimiz teknolojiyi Ar-Ge unsurlarıyla bir yere kadar getirip sonra hızlı ürünler üretip bunlara MVP, yani ilk kullanılacak ürün gibi bir hale getirip sonra bunlardan spin-off'lar üretmek üzerine dayalı bir altyapımız var. Böylece aslında yeni teknolojilerle bunların hızlı ürünleştirilmesi süreçlerini gerçekleştirip son kullanıcılara çıkıyoruz. Onlardan gelen feedbackler veya onların yeni ihtiyaçlarını baz alarak bir sonraki sürümü çıkarıyoruz ve böylece aslında şirketler veya ürünler kendi yol haritalarında giden yeni spin-off'lar oluşuyor. Bu aslında dünyada da yavaş yavaş çok böyle önem kazanan bir durum. Bunun tabii birkaç challenge challenging diyelim. Hani
meydan okuması
var. Birincisi teknolojiye çok hakim olmak gerekir. İyi bir ekibe sahip olmanız gerekiyor. İkincisi klon kullanıcıların da neye ihtiyaç olduğunu biliyor olmanız gerekiyor ve bunu çok hızlı uygulamanız lazım. Birazcık da zor bir alan aslında ama hani günümüz çok hızlı. Eskiden aylarca geçen süreçlerin çok hızlı birkaç saate indiği bu günümüz özellikle yapay zeka ile birlikte daha da hızlanan bu evrimleşme diyelim, teknolojik evrimleşme de aslında biz de ona çok hızlı adapte olmaya çalışan bir şirketiz. Onun için örneğin blockchain birazdan bahsederiz belki hani blockchain ekosisteminde birçok ürünü aslında ortaya çıkarıp bunların son kullanıcılardan gelen feedbacklere göre aslında tekrar evrimleştirerek şirketleştiriyoruz.
Şimdi blockchain deyince aslında herkesin aklına genelde kripto paralar geliyor. Fakat blockchain sadece bunlardan ibaret değil. Evet. Yani çok geniş, çok böyle birbiri içine geçmiş disiplinler arası bir düzenden bahsediyoruz. Evet. Çok kısa bize biraz açıklar mısınız o temel yapıyı?
Tabii. Blockchain ilk akla gelen günümüzde aslında direkt kripto paralar. Özellikle Türkiye'de uzunca bir süre böyle görüldü. Ama bazı futuristlerin yıkıcı inovasyon dediği kavramın içerisinde yer alan bir konu bence. Çünkü temelde aslında merkeziyetsiz bir yapı sunuyor. Yani bu aslında sadece parasal bir dünya değil, varlıkların sahip olmanın bireye indirgendiği bir dünyadan bahsediliyor. Bu böylece aslında daha önceden kurumların aracılık ettiği bir yapıyı ortadan kaldırıp kişiyle sahip olma arasında kişiyi tamamen kişiye indiriyor. Buna da dijital wallet veya dijital cüzdanlar dediğimiz yapıya. Örneğin benim bir sanat eserim varsa bu bende durur. Para bende durur. Hiç aracıya ihtiyaç kalmayacağım. Bir sahip olduğum ileride bir varlık hatta talentlarım yani sahip olduğum yeteneklerimin hepsini ifade eden şeyi benim üzerimde duran aslında bir yıkıcı bir inovasyon. Bunun ilk aşaması, ilk test edildiği alanlar Bitcoin'le çıkan hatta kurucusunu çok böyle efsanevi kimin olduğu tam bilmeyen bir yapıyla çıkmasına rağmen yani parasal bir sistem gibi görünmesine rağmen yavaş yavaş şu anda gördüğümüz endüstride, sanat alanında birçok alanda aslında tabii ki ekonominin, klasik ekonominin artık yavaş yavaş decentralized finance yapılarına geçmesi gibi alanlarda bu aslında evrimleşmeye başladığını görüyoruz. Ve yavaş yavaş klasik sistemlerden uzaklaşıp ben ilk akla gelen dağıtık bir ledger yapısıyla ben bu sistemi yönetmek istiyorum, aradaki kurum mekanizmasını kaldırmak istiyorum diye konuşmaları sık sık birçok alanda kullanılmaya başlandı. Birkaç ciddi avantajı var. Birincisi açık. Yani açık bir yapı içerisinde dataya ulaşabiliyorsunuz. Böylece aslında arada bir kurumun varlığına ihtiyaç yok.
Bir parantez açabilir miyim? Bütün bu söylediklerinizden hemen şöyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Aslında bu medeniyet değişimi diyebilir miyiz?
Evet. Falan?
Çünkü kurulan bir medeniyet var, bir yapı var, o yapıların belli özellikleri var. Fakat bu yapılar evrimleşmek zorunda.
Evet.
Anladım.
Kesinlikle. Bu evrimleşirken ise medeniyetin sahip olduğu bazı yapı taşlarının rolleri ya elden değişecek veya tamamen ortadan kalkacak olarak bakılıyor. Daha böyle genel bir dünyadan bahsediyoruz ve kurumların mevcut olan kurumlar olmadığı bir dünyaya doğru giden bir yol. Ben bunun etik olur olmaz kısmını bir kenara bırakıyorum. Blockchain'in aslında temel felsefesi bunun açık, izlenebilir, herkes tarafından ulaşılabilir, aradaki kurumların kaldırdığı bireyle ilgili varlık arasını birebir eşleştirdiği bir mekanizmaya gidiyoruz. Bu bir teknoloji. Şimdi bu teknoloji ilk çıktığı zaman ve hala da bir takım problemlerinden dolayı bu şey diye diyebilirsiniz, hani efficiency, yani verimlilik anlamında olabilir, ulaşım anlamında da. Hala birazcık daha ilk versiyonlar gibi düşünebilirsiniz. Bazı kurumlar hayır geçemez diye bir konumla şeyler, durumlar olabiliyor. Yani bu hayır blockchain'le yapamayız, ama bunu bütün teknoloji evrimini düşünürsek ilk versiyonlarından biri. Bundan gelecek yıl farklı versiyonlarını göreceğiz. 5 yıl sonra artık birçok şeyin aslında bu ekosistemle yapıldığını göreceğiz. Hatta günümüzde işte merkez bankaların dijital paraya geçmesi aslında çok düşünülebilecek bir şey değildi bundan birkaç yıl öncesine kadar. Veya bankacılık sistemi yerine DeFi, Decentralized Finance mekanizmalarının ortaya çıkması tamamen şey gibi görünürdü. Ay, ütopik bir şeymiş gibi. Halbuki şu anda her şeyi bunlarsız artık şöyle düşünebiliriz. Bunlar aslında klasik bank yapıları artık şekillendirmeye başladılar ve gelecekte aslında
Ve
bunların üzerine
onlar
kurulacak.
uyum sağlayacak.
Aynen.
Buradan Metaverse'e geçelim.
Tabii.
Metaverse dediğimizde öncelikle bu kavramı nasıl açıklamamız lazım? Siz bu kavramı nasıl açıklıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Metaverse'ün ilk versiyonları başlangıcı diyeyim, ilk algıladığımız 3D, üç boyutlu sanal bir dünya oluşturmak ve onun üzerinde aslında artırılmış gerçeklik içeriklerini koyarak aslında bunu gözlemlemek diye düşünebiliriz. Şimdi ilk versiyonlar böyle. Şimdi yavaş yavaş bunlar aslında iş dünyasında, özellikle eğlenceden başlayarak, oyunlarla başlayarak, iş dünyasında, eğitimde oldukça gündem olmaya başladı. Şimdi biz aslında evimizde otururken, tabii ki eğlence kısmını bir kenara bırakıyorum. Oyunlar, eğlence kısmı, onların zaten içerisinde bu kavramlar vardı, ama yavaş yavaş biz bir eğitim almak istiyoruz. Bizim için oluşturulmuş bir ortamda bize uygun içerikle bizim algılayabileceğimiz bir yapının içerisinde bize sunulan bir hizmet var.
Burada yine bireysellik var.
Bireysellik var.
Evet.
Ve orada herkes için eğitim değil. Benim öğrenme sistemimle şu anki çocuklarımınki birbirinden çok farklı. Bu da aslında yavaş yavaş bireysel ve içeriklerin bu dünya için, benim için şekillenmesine gerekiyor. Oluşturmaya başladı. Şimdi bir sonraki versiyon bunu sahip olduğumuz algılarla, duyularla değil, belki orayı da kaldırıp direkt içerisinde, bazen fütürist hani dizilerden siz de denk geliyorsunuz,
Tabii.
birebir algıladığımız nöronları seviyesine etkileşimini sağlayacak bir mekanizmaya geçecek. Metaverse'ün bu versiyonların da şu anki halinde teknolojinin o alandaki emekleme dönemi olarak algılayabiliriz. Bir sonrakinde belki hiç şeye gerek kalmadan, bir şey ifade etmemize de gerek kalmadan aslında bizim için sanal bir dünya, üç boyutlu dünya oluşturulup onun içerisinde ihtiyacımız olanı direkt oluşturmaya
Peki bir
başlayacaklar.
şey soracağım. Şimdi burada temel noktada hani biyolojik bir varlık olduğumuz
Evet.
için biyolojik bir varlığız ama dijital bir dünyaya geçiş yapacağız. Buradaki o geçiş çok kolay olacak mı? Çünkü algıladığımız dünya ile yarattığımız dünya arasında bir farklılık
Evet.
olacak, değil mi? Bunu nasıl aşacağız?
Bu gerçekten hani bu belki de benden önce teknoloji üreten bir şirket sahibi veya bilişimciden önce aslında daha temel bir takım sorular var. Bu felsefeyi ilgilendiriyor, antropolojiyi, insanın evrimleşmesini veya yaşadığı bunca yüzyıllar boyu geçirdiği süreçleri de etkileyen bir algı. Yani bu şey gibi, hani rüyanın ve gerçek yaşam arasındaki bu bağlantıyı nasıl kuracağız gibi bir sorunun cevabı. Bunu benim tek başıma cevaplayabilmem hani oldukça zor. Veya işte şu andaki işte parçacık deneyleri, biliyorsunuz hani kuantum fiziği veya mekaniği, bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında başka bir probleme, bilinç var. Bu bilinç gerçekten hangi bilinç evreninde yaşayacağız bu durumda? Buna müdahaleler etik mi? Acaba yaşamalı mıyız? Birçok aslında konuşulacak konu var. Teknoloji bunun sadece bir kısmı. Nasıl yapılır kısmını ben hani şey yapabilirim, varsayımda bulunabilirim. Ama bunun sonucu olarak etkileştiği dünya nasıl olur? Onu daha farklı sosyal bilimcilerin, dediğim gibi, hatta felsefecilerin, birçok şeyi uzmanın bir arada
Hatta yani
düşünmesi
insan
gereken bir.
antropolojisini ve
Kesinlikle.
biyolojisini bilmek de gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim müsaade
Buyurun.
ederseniz. Biliyorsunuz REM uykularımız vardır bizim. REM uykularımızda vücut felç olur. Neden? Çünkü o sırada ani hareketler yaptığınızda yaralanmamanız için. Vücudun bir kontrol mekanizması.
Kesinlikle.
Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz bu metaverse dünyası da aslında buraya doğru gelişmeler kaydetmeye çalışıyor. Yani insanın hem sağlığını hem akıl sağlığını hem etiğini hem sinir uçlarını hem sinir beslemesini hepsini bir arada nasıl tutup nasıl kontrol edip daha sağlıklı ne öğretebiliriz mantığı değil
Kesinlikle.
mi?
Şu anki versiyonda Metaverse diye algıladığımız dünyada, bizim de teknoloji olarak geliştirdiğimiz dünyada dijital varlıkların sahip olması ve o dijital evreni oluşturma kısmında teknoloji üretiyoruz. Örneğin işte dijital bir oyun, pardon, koleksiyona sahibim. Bu özellikle kartlar, sanat eserleri, sanat eserlerin her türü, dijitalleşmiş şeyler veya varlıkların o dünyada sahip olması ile ilgili kısmına odaklandık. Bunları biz nasıl dizayn ederiz? Teknolojik olarak nasıl sağlarız? Dijitalleştikten sonra bir sonraki evre, işte bahsettiğiniz konular, etkileşim, insanla bunun varlıklar arasındaki nasıl bir evren oluşacak? Onlar bir sonraki aşama. Şu anda bizim ürettiğimiz özellikle Metaverse evreni, özellikle blockchain ile birlikte dijitalleşen ve karşılığını, değerini bulan varlıkların bir evrende nasıl toplanacağının altyapısını oluşturduk. Blockchain de bunun için iyi bir altyapı sunuyor aslında. Çünkü dijitalleşen ve her yerde ulaşılabilir varlıklardan bahsediyoruz. O ortamda ben dahil olduğum zaman onlara rahatlıkla ulaşabilirim. Çünkü dijitalleşip her şey benim cüzdanımda. Cüzdanı benim, tabii tırnak içerisinde söyleyeyim, bilincimin sahip olduğu bir değerlerden bir tanesi olarak düşünürsek şu anda onu yapabilir durumdayız. Cüzdanın içerisinde varlıkları koyabiliyoruz ama geri kalan insanın bu noktada nasıl evrimleşeceğini bilmiyoruz.
Evet, peki. Yapay zekaya geçelim. Şimdi
Tabii.
yapay zeka da çok popüler bir konu
Evet.
aslında. Fakat şöyle bir nokta var. Yapay zekayı konuşurken yapay zekanın ne olduğunu değil de nasıl gelişeceğini konuşmak lazım. Aslında bilgisayarlar ilk başladığında işte 0 ve 1 vardı. Bir 9'a kadar saysın falan deniyorlardı. Şimdi yapay zeka onu geçti.
Evet.
Yani artık sayıyor. Fakat şimdi ilkokuldan mezun olacak mı olmayacak mı
Evet.
noktası var. Ben biraz basitleştiriyorum
Tabii.
sevgili dinleyenlerimiz açısından kusura bakmayın. Fakat yapay zekayı anlamak için yapay zekayı tanımak gerekir gibi bir
Evet.
temel kavram var.
Evet.
Buradan başlayalım. Biz şu anda bulunduğumuz pozisyonda özellikle Türkiye açısından değerlendirelim. Yapay zekayı ne kadar tanıyoruz, nasıl bir noktadayız size
Tabii.
göre?
Yapay zeka tabii özellikle derin öğrenme yöntemlerinin devamı olarak, deep neural networklerin devamı olarak son 5-6 yıldır çok hızlandı. Hepimizin de kullandığı işte bir takım tool'lar var. Her gün yeni tool'lar da ekleniyor. Ama öncesinde bizim klasik veri madenciliğinin de içerisinde de olan makine öğrenme yöntemleriyle aslında uzunca yıllar, hatta bilgisayarın ilk gelişimini hatta daha da önce istatistiksel modellere dayalı bir takım makine öğrenme yöntemlerini uyguladığımız bir sürecimiz vardı. Hala da devam ediyor bunlar, o yöntemleri. Derin öğrenme yöntemleri oldukça geliştikten sonra ve veri setleri hızla bizim işaretleme dediğimiz veya supervised dediğimiz, yani bir çeşit aslında onları tanımlama işleri hızlandıktan sonra ve derin öğrenme yöntemlerine bunları verdikten sonra çok hızlı bir gelişme sürecine geldi. Hatta bunun için pandemi çok bilinmez, yani çok böyle bulunmaz bir fırsat sundu buna. Neden? Hani hızlandığına bir örnek verebiliriz. Şimdi pandemi döneminde şöyle bir şey yaptık. Hepimiz evlerimizde veya
Kapandık,
kapalı
evet.
alanlardaydık ve içerik ürettik. Hepimiz kendi şirketim için söyleyeyim, içeriklerimizi aslında önceden temasla, birebir konuşurken veya toplantılarla yaptığımız süreçleri aslında yazmaya başladık veya dijital ortamda yapmaya başladık. İşte kullandığımız, biliyorsunuz, işte etkileşim araçları oldu, konuştuğumuz, toplantı yaptığımız araçlar oldu. Ben isimlerini özellikle tabii, vermiyorum tabii, şimdi gerek. Şey olmasın diye. Şimdi sonra bunların hepsi dijitalleşti aslında ve o dijitalleşmiş şeyler bize ait aslında, bir, tecrübelerimiz, zaten bilgimiz, saf bilgimiz, evet, tecrübelerimiz, her şeyi ve bağlam, konteks dediğimiz hangi ortamda bunu yaptık ve hangi bağlamda konuştuğumuz bütün bilgileri aslında yapay zeka dediğimiz o teknolojinin kullanımı için çok iyi bir şekilde hazırladık hep beraber ve onları da sunduk. Şimdi daha önce bu kadar gelişmiş olmamasının birkaç sebebi vardı. Sebeplerinden en büyük birincisi, bu kadar performanslı GPU dediğimiz özellikle graphical processorların çok gelişmemiş olması, evet. Onlar hızla gelişti. Ama aynı zamanda bilgisayarlar çok hızlı gelişti, güzel. Ama ikinci bir konuysa, uygun veri setleri o kadar gelişmiş değildi.
Yani yeterince veri yoktu.
Veri yoktu.
Veri bombardımanı oldu.
Ve onlar
hatta
da...
Hatta şöyle söyleyelim, yani şimdi herkes böyle merak ediyor. Ya efendim, böyle bu kadar bir teknoloji var, bu kadar yatırım yapmış adamlar. Siz online toplantılarınızı bedava bedava yapıyorsunuz. Bedava yapmıyorsunuz aslında, veri veriyorsunuz.
Veri veriyorsunuz, evet. Hep beraber çok iyi bir veri sağlayıcısı olduk. Ve bağlam, aynı veriyi... Başka bir mesela şu anki konuşmayı sizle yaparken aynı cümleleri ben başka biriyle yapsam ki durumla şu anki durum arasında çok büyük fark var. O durumu da aslında bilgisayarlara veya makinelere öğrettik veya sağladık. Böylece aslında o veriyle çok hızlı bir gelişim sağladı. Ve onlar aslında bize hizmet olarak geldi. Ve bu hizmetler aynı zamanda bizim sağladığımız tekrar bir veriyle günden güne iyileşiyor. Bizim ilk gördüğümüz özellikle chat nokta nokta diyelim diye tool'lar aslında büyük large language model dediğimiz büyük dil modelleri üzerine kurulu. Bu dil modellerini biz aslında her gün eğitiyoruz. Yeni içerikler veriyoruz, beğenip beğenmediğimizi feedbackler veriyoruz. Kontekstimiz, yani bağlamımızı veriyoruz. Böylece aslında o sistemler kendini tekrar iyileştirmeye başlıyorlar. Bunların yeni versiyonları çıkıyor. Şimdi hala şöyle durumlarla karşılaşabiliriz. Yeterince acaba iyiler mi? Şimdi yeterince iyi olmaları dikeyde ne kadar özelleştiklerine bağlı. Şimdi teknoloji olarak iyiler. Kesinlikle. Dikeyde ne kadar iyi olduklarını yapabilmek için bütün böyle makine öğrenme veya computer science biliminde olduğu gibi ona ne kadar eğildikleriyle alakalı. Hani biraz önce bir sohbetimizde yapmıştık, işte çok iyi bir yazar stilinde kitap yazmak istiyorsanız o yazarı ait ve o dil modeline ait birçok bilgiyi eğitiyor olmanız lazım.
Yani onları aslında adım adım vererek, evet, giderek geliştiriyor. Yani şöyle söyleyelim efendim, desek ki Teknovadi programı ile ilgili bir genel açıklama yaz,
evet,
dediğimizde çok basit ilkokul seviyesinde bir açıklama yazacak.
Evet.
Ama bunu giderek istemleri değiştirdiğimizde, işte içinde şu olsun, efendim şu tarz bir yaklaşımla bunu yap, efendim şöyle bir, evet, fütüristik, yani gelecek bağlamında bu programı değerlendir gibi, bu soruları, bu istemleri ona öğrete evet, istediğimize ulaşıyoruz.
Aynen
aslında.
Ve de ona uygun içerikleri de söyleyerek, Teknovadi'nin geçmişteki programlarının içerikleri bunlar. Onun dil modeli bu.
Evet.
Onu da vererek aslında daha da yüksek kalitede, bütün veri bilimcilerinin yaptığı gibi yüksek kalitede sonuçlar almaya doğru.
O zaman burada yapay zekada da temel faktörü insan faktörü olmuyor mu?
İçerik faktörü diyelim. İçerik, yani faktörü. Eğer uygun içerik varsa ve insan, tabii ki insanın davranışlarını ve beklentilerini eğer şey yapabiliyorsa, sonrası aslında artık yavaş yavaş onları aşarak kendi uygun bir şeye doğru geliyor. Hani fütüristlerin söylediği Bu alanda hani birçok Stephen Hawking de dahil olmak üzere işte Max Tegmark, ben birkaç not aldım, Andrew Ng gibi birçok hani fütüristin söylediği yapay zeka bir süre sonra insanın tırnak içerisinde söyleyeyim bilinç kavramı için yorum yapamam, o ayrı bir felsefi, dini, başka bir konu. Ama insan kadar akıllı ve onların davranışlarından daha da, daha doğrusu düşünme sisteminden daha şey bir noktaya gelebileceği ve bununla ilgili bir takım testlerin de yapıldığı, sonuçların yayınlanıp tekrar kaldırıldığı hep duyuyoruz. Onlar ne kadar hani şey komplo teorisi onu bilemem ama herkesin beklendiği bu yapı eğer devam ederse yapay zekanın aslında tırnak içerisinde bir çeşit tehdit. Bu hani bu oluşturabileceği kullanım durumlarına göre oluşturabileceği varsayım var. Onun için şuna doğru geliyor artık yavaş yavaş dünya. Yapay zekayı etik normlara çekiyor olmak. Şimdi etik
yani
kavramı
hukuksal bir yapıya dönüştürmek,
evet,
aslında.
Bir veri kime ait?
Tabii.
Bu veriyi gerçekten kullanabilir mi? İkincisi bunu kullanırken insan ve faktörünü dışsallaştırmadan karar alma mekanizmasını ona göre uyarlamak gerekiyor. Ve bunu aslında bir araçmış gibi kullanmak daha doğru olabilir. Öbür türlü acaba kim zeka, kim yapay insanla makine arasındaki o hep şey yapılan çatışma veya ileride olabilecek sonuçlar olabilir. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bir dünyaya doğru hızla gidiyor olabilir.
Evet. Bütün bunları tabii konuşurken aslında hepsini bir farklı disiplinlerin bir araya gelmesi gibi düşünebiliriz. Tabii. Çünkü bütün bu modellerde anlattıklarınızda, sizin kendi çalışmalarınızda da gördüğüm kadarıyla birçok farklı disiplini bir araya getirerek, evet, oluşturulan modeller var.
Kesinlikle.
Bu modeller biraz da insan yaratıcılığının, insan hayal gücünün devamı niteliğinde, ona göre yönlendirmesi, evet, niteliğinde. O zaman biz geleceğimizi yeniden şekillendirirken öncelikle bu büyük şirketlerin neyi hayal edeceğimize dair yönlendirmeleri içinde miyiz? Ona göre bir yaklaşım veri mi gönderiyoruz? Yoksa biz kendi verilerimizi nasıl entegre edebiliriz? Belki?
Evet. Şimdi burada aslında hani Türkiye hani konusuna geri dönersek kendi verimiz ve kullanımla ilgili son zamanlarda ciddi çalışmalar oluyor. İşte çeşitli organizasyonlar, özellikle akademik çevrenin oluşturduğu güzel oluşumlar ve bunların değerlendirilmesi konusunda ciddi çalışmalar var. Birçok hani değerli akademisyenler, aynı zamanda sosyal bilimcilerin de dahil olduğunu biliyorum. Burası hızlı gelişiyor. Çok da iyi teknik şirketler de var. Hani biz onlardan bir tanesiyiz diye düşünebilirsiniz ama bizim dışımızda çok böyle bu konuya
yatırım
yapan...
Ama önemli bir şirketsiniz, onu biliyoruz.
Tabii,
evet.
Şirketler de var ve bu herkes aslında bunun kullanılması ve veriyi işlemez ve bundan oluşacak servislerin düzenlenmesi konusunda bir şeyler yapıyor. Bir yandan da şöyle ciddi insan kaynağımız var. İşte ben ODTÜ'de de ders verdiğim için zaman zaman biliyorum. Belki o insan kaynaklarımız çok hızlı yurt dışına gidiyor. Onları da tutan modeller belki gelecek için iyi bir plan olabilir. Çünkü şekillendiren, sonuçta bu sistemleri şekillendiren insan beyni, iyi insan beynine ihtiyaç var geleceğimizi şekillendirebilmek için. Onları da tutmak lazım. Çok iyi üniversitelerden çok iyi gençler var ve hepsi çok bence değerliler. Şimdi biz aslında kendi kurduğumuz bir şeye doğru gidiyor gibi görünüyoruz ama insan tabii hani bunun şeyini veremiyorum, hani yetenekleri ve hayatta kalma şeyi hani daha farklı bir yola doğru gidebilir. Hani şeydir, Orhan Hançerlioğlu'nun işte büyük biliyorsunuz sosyolog bir şeyi vardır. Evet. Gücümüz güçsüzlüğümüzdür diyor aslında. Yani biz aslında acaba güçsüz olduğumuz durumda o gücü insan olarak o şeyi tekrar yapabiliriz. Hani bunu bir korku olarak değil, sadece yapabiliriz anlamda söylüyorum. Ama bunun için bir teknolojik altyapıya sahip olmak lazım ki bence bunun için bir sorunumuz yok. Dünyaya çok Bunu sektör şey yapmak lazım, şirket ve bir iş modeline de dönüştürecek yapılar olması lazım. Çünkü büyük şirketlerin gücü şu anda uluslararası şirketlerin gücü, bunlara yatırım yapılması ve onlardan öyle veya böyle sistemde ayakta kalabiliyorlar. Bizim ayakta kalabilmemizin tek şeyi ekonomik bir karşılığının da var olması. Onun için hani, bence Türkiye'de bu şirketlere yatırım yapılması gerekiyor. Arge şirketlerine, oradan ürün üreten hani herkese, çünkü ileride onlar olursa bir gelişim sağlayacağız. Bir yandan da iyi haber şu, aslında bütün ülkeler gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş özellikle yapay zekanın etik konusu, kullanımı, uluslararası bu çalışmalara karşılık yerel çalışmaları desteklemeye başlayacaklar. Çünkü başladılar ve bunlarla ilgili önlemler. Önlem demeyeyim ama regülasyon diyelim. Düzenlemelere gitmeye başladılar. Biz de kendi üzerimize düşeni yapacağız gibi görünüyor. Ama burada en önemli şey bir ekonomik modelinde var olması lazım. Yani bunu bir araştırma, üniversitenin bir araştırması sürecinden çıkarıp, o çok iyi ürünleri var. Ben görüyorum, araştırma şeyleri var. Onları bir ürün üreten ve kullanılan, kullanılmazsa hiçbir faydası yok. O rafta duran herhangi bir şey olarak kalır. Kullanılan bir yapıya dönüştürmek lazım.
Süremizin sonuna geldik ama son bir şey sormak istiyorum. Bir dakikalık bir yanıt
Buyurun
müsaade
sen.
ederseniz. Çünkü hakikaten çok güzel şeyler anlattınız. Hem şirketinizle ilgili hem
Çok
çalışmalarınızla ilgili
teşekkür
ufkumuzu açtınız sevgili dinleyicilerimizle bizim. Ama şunu görüyoruz ki hakikaten bitmek bilmeyen bir çalışma.
ederim.
Sürekli devam eden bir çalışma, sürekli üstüne koyan bir çalışma. Sadece yazılımsal değil, donanımsal gelişim de çok önemli
Kesinlikle.
olduğu, buna yatırımların yapılması gerektiği. Son olarak bir dakikalık bir yanıt. Bu kuantum bilgisayarlar
Evet.
konusu var.
Tabii.
Hep sormak istiyorum. Yapıldığı da söyleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye açısından çok uzak bir nokta mı? Çünkü
Aslında hani şöyle düşünebiliriz. Kuantum bilgisayarlar kavramı ortadan çıkmadan önce, bundan 20 yıl önce de başka teknolojilerden bahsediyorduk, yapılabilir mi diye. Onlar çok uzak görünüyordu. Bu teknolojiye şöyle bakmak lazım. Eğer adım attığımız zaman her şeyi yakınsallaştırır. Bunun için bir teknik, bence bir altyapı problemimiz yok. Yani bir beyin anlamında bence bir şeyimiz yok. Bununla ilgili birçok çalışma yapan, ben şimdi ahkam kesmeyeyim, saygısızlık olur akademisyen arkadaşlarımıza. Ciddi çalışmalar da var. Dünyada da birçok o asıl uluslararası firmaların içerisinde yer alan veya research lab'larının, ama aynı zamanda Türkiye'de de var. On destek olması lazım. Eşittir aslında ekonomik ve destekle ilgili. Hani detayını ileride göreceğiz hani sonuçlarını, ama şu kadarını söyleyeyim, yapılır bilir. Teknoloji yapılabilir görünüyor. Yeter ki oraya kaynağın
kaynak
var
aktaralım.
olmasın.
Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Argedor Bilişim Teknolojileri CEO'su Sayın Doktor Güven Fidan'dı konuğumuz. Bize çok ufuk açıcı bilgiler paylaştı. Blockchain, Metaverse ve yapay zeka konusunda ve son olarak da kuantum bilgisayarlar konusunda çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar ve
Çok teşekkür
kolaylıklar
ederim.
diliyoruz. Sizlere veda etme zamanımız geldi. Yeniden buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan sevgilerle uğurluyoruz sizi. Hoşçakalınız.
Tekno Vadi.